All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Le soleil brille à plein feu, mais je ne vois que tes yeux, la blancheur de ton corps nu devant mes mains éperdues. Viens, ne laisse pas s'enfuir matin brodé d'amour. Viens, ne laisse pas mourir les printemps de nos plaisirs. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour. Notre été s'en est allé, et tes yeux m'ont oublié. Te souviens-tu de ces jours où nos cœurs parlaient d'amour? Nous n'avons pu retenir que des lambeaux de bonheur. S'il n'y a plus d'avenir, il nous reste un souvenir. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour.
Pulan.
Güçlü.
Evet. Ne var sende?
Ben de bugün hayatın anlamı var.
Nasıl ne? Hayatın anlamı bugün.
Çok büyük olay değil mi?
Acayip. Hayatın anlamını böyle tak diye bir programda mı anlatacaksın bunu?
Yok, bu birkaç program boyunca Terry Eagleton'ın Hayatın Anlamı kitabından öğrendiklerimden bahsedeceğim. Olur mu?
Terry Eagleton kim?
Terry Eagleton bir İngiliz edebiyat kuramcısı. Tanıyor musun? Duydun mu hiç?
Hayır, o beni tanıyor mu?
Bence tanıyor Güçlü seni.
Nereden biliyorsun?
Yani kitapta öyle şeylerden bahsediyor ki diyorum ki kesin Güçlü bu.
Ne, hangi başlık altında nasıl şeyler, ne olabilir mesela?
Mesela modernitenin yanlış yönlendirildiği fikir sahibi insanlardan bahsediyor. Ben o, diyorum bu Güçlü işte diyorum.
Çok teşekkür ederim. Duydum, iyi oldu.
Sen hiç hayatın anlamını sorguladın mı?
Yok, hiç.
Hiç.
Hiç. Dert üstü, murat üstü. Hayatın anlamından bana ne karşı.
Herkes bir kere sormuştur diyor ya. Yani niye varım bu hayatta? Niye geldik? Öyle bir anlam var mı? Hayat niye var filan. Hiç gelmedi mi aklına?
Hiç gelmedi. Senin?
Ben neredeyse günde bir kere soruyorum bunu Güçlü.
Günde bir kere?
Evet, en az. O yüzden bu kitabı bulmak beni çok mutlu etti.
Ya benim günde bir kere hani sorduğum ne var kendi kendime diye düşünüyorum. Ulan öğlen ne yedim de gaz yaptım diyorum. Her öğlen bunu hiç bıkmadan soruyorum kendime. Ne yedim lan öğlen de gaz yaptım.
Hep sen iyi sorular soruyorsun.
Ben, evet doğru. Pozitif sorular soruyorum.
O yüzden çözümlerin var, çözümlerin yanıtların var. Çok sağlam.
Evet.
Doğru. Sende ne var peki?
Barbunya.
Barbunya.
Barbunya. Taze fasulye. Sebzelerin hepsi gaz yapıyor. Bak sorulara cevaplar var. Baklagiller gaz yapıyor. Mercimek, fasulye, nohut. Hepsi gaz yapıyor. Bir şarkı girelim mi?
Bence girelim. Bence.
Take it. supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to? How am I supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to? How am I supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to? How am I supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to? I'm asking, cause I don't know. How am I supposed to take it, baby? I don't know. How am I supposed to take it, baby? When I know, I will ask you once again. I want you to give me another chance to be your thing.
Merci.
Ne dinledik Pınar?
Ne dinledik işte?
Şahnur Vaginak Aznavur yandan dinledik.
Kimden?
Charles Aznavur'dan dinledik. 1924'lü adam, 93 yaşında.
Yuh, hala hayatta mı?
Ama onunki hayat değil. Yani hayatta adam da sayılmaz onunki artık 93'te. Yo yo, ateş gibi hala konser veriyor. Düetleri var, işte öyle çalışmaları var, CD'leri var. Güzel adam, L'amour c'est comme un jour dedi. Aşk bir gün gibidir, biter dedi.
Vay.
Büyük konuşmuş. Daha çok lafı var öyle. Sen bir tane bulmuştun.
Bir kavramı var onun.
Neymiş?
Literatüre kazandırdığı çok önemli bir kavram var.
Hı.
Aşki dostluk diye bir şeyden bahsediyor.
Aşki dostluk. İyiymiş. Bizim program adı Pınar ve Güçlü ile Aşki Dostluk olabilir. Çünkü niye? Pınar ve Güçlü'nün bahçesini önermiştim ben. Başkan çok dalga geçti.
Niye yaptın ki öyle bir şey?
Yani hala dalga geçiyordur diye tahmin ediyorum. Hatta bizim olmadığımız meclislerde de anlatıp hala dalga geçiyordur diye tahmin ediyorum.
Hakkıdır ama Güçlü.
Tamam, Pınar ve Güçlü ile Aşki Dostluk olsun.
Ne olduğundan bahsedeyim önce istersen.
Bahset onu ya, şey diyorum.
Şimdi aşki dostluk içinde az aşk, çok dostluk olan bir ilişkiyi tanımlıyor.
Tamam, yani.
Yani cinsellik çok az ya da hiç yok.
Aa, evlilik.
Gibi.
Bildiğin evlilik.
Evlilik gibi düşünülebilirdi ama o kişi 2 kilometre uzaklaştığında onun özleminden duramıyorsun.
Aha, sınırı 2 kilometre mi?
Tam 2 kilometre.
2 kilometreden
öncesi bir adımı sayılmıyor.
500 metre falan olursa sayılmıyor.
Yok, sayılmıyor. Aa. Özleme 2 kilometreden başlayacaksın.
2 kilometreden başlayacaksın. Tamam. Sonra GPS ile mi tespit ediyorsun? 2 kilometre. Ya tamam, uzatmıyorum. Buyurun. Evet.
Aşkı dostluk mu koyalım?
Yok yok. Olmaz, olur mu canım? Çok saçmaymış. Yani program adı olarak çok saçmaymış. Ama güzel. İyiymiş.
Güzel Aznavur. Böyle.
Sonra da Raoul Midon ve Richard Bona'dan Don't Take It That Way'i dinledik, biliyor musun?
O ne demek?
Don't Take It That Way, yani öyle anlama, yanlış anlıyorsun diyor. O zaten cevabı da var onun. Hani karşılıklı atışıyorlar.
Hı hı.
How am I supposed to take it diyor. Yani nasıl anlayayım? Hani öyle anlamayayım, nasıl anlayayım? Ve sürekli tekrarlar da yapıyor.
Sen böyle sözlerini dikkate alarak mı seçiyorsun şarkıları?
Tabii tabii, İspanyolca bile olsa dinliyorum.
Çünkü ben senin seçtiğin şarkıları çok seviyorum. Siz işte Karaoğlan'la program yaparken de çok güzel şarkılar çalıyordunuz.
Allah razı olsun, sağ olun. Doğuştan benim.
Yani çünkü ben bir tek şarkıları dinliyordum sizin programlarda.
Aa, iyi oldu bunu söylediğin.
Ama şimdi de aynı şey oluyor. Yani sadece. Bundan önceki programda da ben sadece şarkıları dinledim. Muhtemelen bundan sonrakilerde de aynı şeyi yapacağım.
İyiymiş ama, güzelmiş.
Dayanamıyorum Güçlü.
Dinlenecek gibi değil yani. Anladım. Peki bir şarkı daha dinleyelim mi?
Dinleyelim. Önce bu Raoul Midon'la Richard Bona hakkında bir şeyler söyleyelim istersen.
Söyleyeyim. Bizim mahallenin çocuğu. Herkes biliyordur diye ben şarkı... Ama sen Raoul Midon nereden... Ne var? Ne diyorlar Raoul Midon'la şişetti?
İşte şimdi şarkının sözleriyle çok... Alakalı mı bilmiyorum ama ağzıyla trompet sesi çıkarabiliyormuş.
Raoul Midon. Ekşi Sözlük'te yazıyor.
Evet.
Güzel, iyiymiş. Başka?
Ondan sonra bir de çok ilkel bir teknik kullanmasına rağmen sağ eliyle çaldığı akustik gitar konusunda bayağı hayranlık toplamış.
Ya iyiymiş yani adam. Güzel adammış. Daha önce Ralmidon çalmadık. İlk defa çaldık. Radyolarda çalan bir şarkı bu. Yani kayıt zaten radyodan bulduk.
Bunlar genç nesil herhalde.
Genç. Çok genç. Bayağı genç.
Yani. Ve hareketli canlı tipler.
Canlı tipler. Güzel çocuklar. İyi yapmışlar.
Evet. Öbürü de Richard Bona. O da teknik olarak arpeji çok iyi kullanan bir basçı diye geçiyor ama ben arpej ne demek bilmiyorum.
Ben sana arpeji anlatırım. Yalnız şimdi bak sana çok özel bir şey söyleyeyim mi?
Hı hı.
Biraz sonra ben bir fasulyeciden bahsedeceğim ve o fasulyeci aslında Süleymaniye'deki fasulyeci. Hatırlayamayacağım biraz sonra bak.
Vay be.
Çok enteresan değil mi?
Sen önceden böyle öngörebiliyorsun yani yapacağın şeyleri.
Evet. Diyeceğim ki ya bu nerede? Sultanahmet'te miydi? Kanaat mıydı? Hünkar mıydı? Süleymaniye'deki fasulyeci o.
Ben orada doğdum biliyorsun değil mi?
Süleymaniye'deki fasulyeci de mi?
Fasulyeci'de doğdum ben. Elimde turşuyla doğdum. Salatalık turşusuyla.
İstemeden tak diye turşu getiriyorlar. O çok güzel bir şey. Biraz kışın yenir tabii. Yazın pek olmaz o işte. Bir şarkı daha dinleyelim mi?
Dinleyelim.
Bence de dinleyelim.
Hadi.
Hadi bakalım.
Bütün çektiğimiz rüya kahrım rüya zindan nasıl da yıllar buldu bir mısra boyu macera rüya bütün çektiğimiz rüya kahrım rüya zindan nasıl da yıllar buldu bir mısra boyu macera bilmezler nasıl aradık birbirimizi bilmezler nasıl sevdik iki yitik hasret iki parça can bilmezler nasıl aradık birbirimizi bilmezler nasıl sevdik İki yitik hasret, iki parça can. İki yitik hasret, iki parça can. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki yetik aslım, iki parça can.
Ne dinledik Pınar?
Ne dinledik Güçlü?
Fikret Kızılok. İki parça can.
Bu nereden aklına geldi peki?
Ya aklıma gelmedi. Bu akustikhane var Bloomberg'de. Çarşamba akşamı, perşembe akşamı, cuma gündüz, cumartesi gündüz, pazar öğlen, pazar akşam falan tekrarları olan. Sürekli karşına çıkan bir program. İşte günümüz sanatçıları. Adını bildiğimiz bilmediğimiz, daha çok benim adını bilmediğim, yani duymadım. Biri Mirkelam'ı falan gördüm, işte Mehmet Erdem'i gördüm, dinledim. Can Güngör, yeni şarkıcılardan, onu o bu şarkıyı yorumladı. İki parça canı, iki, sonra bunun Fikret Kızılok'un şarkısı olduğunu fark edip dinleyelim dedim. Yani ve kimse kusura bakmasın, en iyi yorum başkaları da yorumlamış, Pilli Bebek de yorumlamış galiba, sen söylemiştin. En iyi yorum yine Fikret Kızılok yorumu.
Orada sen Can Güngör'ü beğenmedin yani. Bunu mu
öyle demeyelim. Fikret Kızılok'un yorumu daha güzel. Daha güzel yorumlu Fikret Kızılok. Can Güngör de güzel. O da güzel. Yani değişik.
Değişik, evet.
Değişik yorumlu bir Can Güngör. Ama iyi. Yani dediğim gibi Mirkelam'ı akustik dinlemek enteresandı. Bir de işte adını bildiğim bilmediğim çok adam dinledim. Dinliyorum, dinlemeye devam ediyorum. Güzel program, tavsiye ederim. Yani müzik seven dinleyiciler onu takip edebilir. Akustikhaneyi.
Evet, güzel. Ben de birkaç kere denk geldim. Orada ben şeyi fark ettim. Şarkıcının gerçek gücü, hani sesine, hakimiyeti o akustikhanede daha belirgin hale geliyor gibi geliyor bana. Doğru mu bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Evet, çıplak abi. Yani şey değil. Stüdyo rahatlığı yok, bir şey yok. Bayağı orada orkestra ile akustik yorum yapıyorlar.
O yüzden Can Güngör'den iki parça can dinlemedik.
Evet, onun için Fikret Kızılok'tan iki parça can dinledik. Fikret Kızılok 46'lıymış. 2001 yılında ölmüş adam. 55 yaşında ya.
Ha, çok genç.
Bu beste Fikret Kızılok da şey, Güfte.
Güfte Ahmet Arif. Aha. Onun Suskun diye bir şiirinin bir bölümü. Hı-hı. Bu iki parça can. Ve ilginç, Ahmet Arif de çok genç ölmüş aslında, 61 yaşındayken ölmüş o da. Hmm. İşte böyle genç ölümler olduğu zaman, yani her türlü ölümde insanın aklına geliyor. Benim en çok aklıma gelen şey gene bu hayatın anlamı sorgulamaları. Orada ayyuka çıkıyor ki Eagleton da zaten benzer bir şeyi söylüyor. Bu soru muazzam ölçüde aslında herkesin zihnini kurcalarken en çok açığa çıktığı yerler böyle kriz anlarıdır diyor. Roller karmaşıklaştığında, inanç sistemi böyle alt üst olduğunda, gelenekler biraz zedelendiğinde.
Sorgulamaya başlıyorsun.
Sorgulamaya başlıyorsun diyor. Ve aslında soru da doğru bir soru değil çoğu zaman diye söylüyor. Yani bu işte Arnavutluğun başkenti neresidir?
Tiran.
Bak işte, gördün
evet,
mü?
Evet, otomatik. Soru var, cevap var. Tiran, Arnavutluğun başkenti. Bir de Arnavut biberi var biliyorsun değil mi? Küçük çok acı olur. Ama güzeldir yani. Fasulyenin yanında verirler.
İşte böyle düşünmek insanın yanılgısı olarak aynı cevapları hayatın anlamı sorusuna da verilebileceğini düşündürtüyormuş. Bu bir yanılgı aslında diyor.
Benim maymun edeydim daha iyiydi. Ne yaptım Pınar ya? Ben buradan kanaate gidecektim. Üsküdar'da kanaat var. Öbür tarafta şey hünkâr.
Sen gene söyle.
Sultanahmet'te hünkâr var. Sultanahmet değil orası. Yok, Sultanahmet değil. Sultanahmet değil. Orada hünkâr var. Nefis kuru fasulye yapar adam. Ben yolum düştüğünde kuru fasulyem çok güzel kuru fasulye yapar. Yanında turşu getiriyor otomatik. Az turşu dersen az turşu getiriyor. Hayatın anlamından turşuya.
Güçlü gerçekten.
Dinleyenin dimağına şaplak atacağız abicim. Atılacak. Başka türlü olmaz. Çünkü...
Hayır, benimkini serbest bıraksaydın. Dinleyicin diyeyim ana gene şapla at sen. Atma demiyorum. Hobi olarak gene at. Ama beni rahat bırak.
Hobi değil. Benim kimliğim bu.
Kimliğim bu.
Kimliğim bu.
Bizim çok güzel hediyelerimiz oldu.
Hediye?
Biri Derya Şahin'den, öbürü Niso ve Selen'den gelen.
Doğru, hiç yani farkında değilmişiz.
Madem hayatın anlamından yürüyemiyoruz.
Doğru, buradan yürüyelim. Ya ilk önce zaten bizi teşvik eden enişte ve başkan ses sistemlerini bize verdiler. Mikrofon, işte ses kartı. Bu bize büyük bir sorumluluk verdi. İşte şevk de verdi. Hani yapın bu işi diye. Daha sonra o işi beceremeyip teknik yardım istedik Gökhan Ataman'dan.
Sağ olsun.
Eşref Saati'nin Gökhan Ataman'ı bize altyapı yardımında bulundu. Biz gene hani vakit geçirirken Derya Şahin'de bir emanet vardı biliyorsun. Amsterdam'da aldığı çantayı bana getirmişti başkan. Aradı, ben işte şu gün İstanbul'dayım, getirebilir misin çantayı dedi. Tamam getiririm dedim. İşte dükkan Eminönü'nde buluştuk. Sana bir de bir şey getirdim ben dedi. Bradshaw, şu hani programlarda, eski programlarda hep bahsettiğim Bloomberg'te böyle renkli elbiselerle dolaşan bir adam var. Sen de bir iki defa izledin. Avrupa'yı Bradshaw diye bir rehberle geziyor adam.
O küçük kırmızı kitap elindeki.
Küçük kırmızı kitapla geziyor ve şehir şehir geziyor. O Bradshaw'a bağlı olarak. Çoğu zaman oradaki müzeler, orada bahsedilen otellerde ve yani 100 yılı aşmış otelleri görüyor, geziyor. Yani programı dinleyen, bilen dinleyiciler, yani o 8 kişi Bradshaw'un ne olduğunu çok iyi biliyorlar.
Ben bilmiyorum ne Bradshaw.
Bradshaw
ne var içinde?
İçinde Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yazılmış bir tur rehberi. O rehberde tren yoluyla Avrupa'yı geziyorsun. Ve adam, hani Bradshaw diye biri, 1911'de galiba, 11 veya 12'de bitirmiş, yani Birinci Dünya Savaşı daha patlamamış. Bütün Avrupa'yı gezmiş trenle.
Çok ilginç ya.
Çok
şimdi
çok
hala daha demek ki o tren yolları duruyor.
Hala o tren yolları duruyor ve otellerin çoğu ayakta. Hani merak ediyorsan söyleyeyim. Türkiye'de adam İstanbul'a kadar geliyor. Orient Express'in hani rotası olduğu için. İstanbul'a, Bradshaw'da İstanbul'a geliyor.
Burada sonlanıyor olması lazım kitabın. Tren yolu kalmadı.
Tren yolu var. Nasıl ya? Olur mu canım? Var. Var. Var. Şimdi bak. Fikret Kızılok 1946'da doğmuş, 2001'de ölmüş adam, 55 yaşında ölmüş.
O zaman bir romantik şarkı daha dinleyelim.
O zaman bir romantik şarkı daha dinleyelim mi? Ben hep böyle romantik gidelim istiyorum. Hayatın anlamıyla ilgili bir şarkı olsun mu?
Olsun.
Tamam, dinleyelim o zaman.
Hadi bakalım. Everybody get up.
Maybe I'm going down. Maybe I'm going black. Maybe I'm out of my mind. gotta get up.
Ne dinledik Pınar?
Ne dinledik Güçlü?
Bak çok güzel değil mi? Robin Thicke, Farrell da var. Blurred Lines.
Çok güzelmiş.
Çok romantik.
Gerçekten hayatın anlamına dair böyle bir açılım getirdi bu şarkı.
Evet. Thicke'yle sorguladım.
Ben böyle merak ettim acaba neymiş diye. Thicke için diyorlar ki.
Nerede?
Ekşi Sözlük'te.
Ekşi Sözlük'te.
Yatak odası sesinin patentine sahip kişi.
Güzel, 77'li adam, 40 yaşında.
Vay be.
Güzel şarkı. Peki başka hediyemiz var mı?
İşte Niso Veseli'nin getirdiği Fantastik Türk Sineması kitabı var.
Fantastik Türk Sineması çok iyi, çok güzel hareket abi. Niso Defçioğlu kitaplığından bize özel hediye geldi. Giovanni Scognamillo.
Ve Metin Demirhan.
Metin Demirhan yazmış. Yazmışlar.
Onlar getirir getirmez ben şöyle açtım kitabın sayfalarını. Orada ilk gözüme çarpan şey böyle bilim kurguyla ilgili. Yani Türk sinemasında bilim kurgu girişimleri var.
Dünyayı kurtaran adam en meşhurudur. Bilirsin Boğaziçi Üniversitesi'nde her yıl bildiğim kadarıyla yapılır da hala yapılır herhalde. Dünyayı kurtaran adam gösterim günleri olur. Böyle yani fantastik filmler festivali. Bir de tabii çok büyük geyik. Dünyanın en kötü filmleri arasında böyle ilk 5 içindedir. Dünyada kabul edilen yani. Müthiş.
Tabii. Her yıl bir kere izlemek lazım.
Tabii, herkesin bir dünyayı kurtaran adam hikayesi vardır. Yani böyle hatırladığı, bildiği, şu olur, bu olur falan diye.
Şimdi orada birkaç şey gözüme çarptı da sonra BBC'nin söylediği bir şey var. Diyor ki bu bilim kurgu ile ilgili, fantastik Türk sineması ile ilgili.
BBC fantastik Türk sineması ile ilgili yorum mu yapmış?
Yorum yapmış.
Ah be abi, BBC'nin işi diyor yok, gücü yok. Sana ne kardeşim?
Paralel evrene girmek gibi diyor Türk fantastik sineması. Yani böyle her şeyi tanıdık fakat tamamen yabancı. Sonra bu güzel geldi. Kitabın girişinde de işte... bilim kurgu yapabilmek için dijital efektler gerekiyor, işte kocaman dekorlar gerekiyor falan, bir sürü hazırlık lazım. Bütün bunları karşılayacak bir bilim kurgu dünyası sadece Düş olabilirdi. Düş bile olamadı ama diyor. Yani Türkiye için böyle bir durum söz konusu. Ülkemizde böyle bir durum var. Fakat bunu ilk girişimlerinden birinde şey yapıyor. Ömer Lütfi Akat. Görünmeyen Adam. İkinci yine en çok bilinen bilim kurgu filmlerinden bir tanesi. Filme başlamadan önce bu trükaj, yani işte o filmlerde yapılan, bilim kurgu filmlerinde yapılan ne denir o? Hani trikler, ufak tefek böyle oynamalar, göz aldatmaları, numaralarını anlatan bir kitap okuyor. Sonra işte Görünmeyen Adamı çekiyorlar falan. Oradaki her şeyi uyguladıktan sonra. Fakat tabii ki ticari başarıya ulaşamıyor film. Sonradan Ömer Lütfi Akat da şöyle bir yorum yapıyor. Trükajı iyi idare ettik de konuyla ilgili galiba biraz sürçtük diyor.
O büyük ihtimalle bir İtalyan, gene çünkü İtalyanların büyük ağırlığı var 70'li yıllarda. O film herhalde 70'lerde yapılmış bir film. Büyük ihtimalle İtalyan hikayesidir gene o şey. Hani Görünmeyen Adam. Hani ben çünkü nereden biliyorum? Yıllarını görükmeyen adam olarak geçiren.
Sen bir arkadaşın var öyle değil mi?
Cenk'in hikayesi böyle arkadaşlarıyla bir yere gittiği zaman hani milletin coşup eğlenip dans edip ortalıkta böyle hani koptuğu anlarda birbirlerine bakıp abi biz kesinlikle görükmeyen adamız diye düşünüyorlar.
Kimse yanlarına uğramıyor.
Kimse uğramıyor. Hani soru sorsa cevap veren yok. O vaziyette hani sesini duymuyorlar. Onun için onlar da görükmeyen adam. Öyle bir hikayeleri var.
Çok tatlı.
Güzel hareket tabii. Peki şimdi başka bir şarkı dinleyecek miyiz?
Ne var sırada? Dinleyelim.
Başka bir şarkı dinleyelim. Sürpriz olsun bu sefer.
Peki.
Evet. Ne dinledik Pınar?
Bu sefer biliyorum, Cara Emerald dinledik.
Vay Cara. The Ghost of You yeni albümünden çıkan şarkı bu.
Evet, sen çok seversin Cara Emerald'ı.
Ya çok güzel klipleri var, böyle hayat dolu, neşe dolu. Hollandalı kendisi.
Hollandalı.
İşte Avrupa'da bilinen, tanınan bir şarkıcı. Yani Türkiye'de sanki çok seviliyor, biliniyor falan. Radyolarda çalınıyor, çok çalınıyor. Biz daha önce programda çaldık. Biz programda, hangi programdayız?
64.
64. Güçlü ve Pınar'la 19.8. Dinleyenin divana şaplak atan program. Kalamış stüdyolarında ikinci kaydımızı yapıyoruz. 63'ü yaptık. Henüz yayınlanmadı. İlk önce 63 yayınlanacak. Şimdi 64 yayınlanıyor. Yayınlanacak herhalde. 64 de yayınlanır.
Herhalde
yayınlanır. Yayınlanır abi. Yani yayınlanacak.
Biz yapalım, kenarda dursun. Zor işmiş ama, onu söyleyeyim de.
Öyle mi?
Çok zor işmiş.
Hadi canım.
Gerçekten.
Şimdi şöyle, teknik yardım aldık dedik ya, hani Gökhan Ataman'dan. Gökhan Ataman da dedi ki abi, mikrofonu şöyle yüksek bir yere yerleştir. Biz de bunu kitapların üstüne yerleştirdik. En üstteki kitap neydi kitabın adı?
Spinoza'nın yaşama sevinci nereden geliyor?
Hani niye bu kadar sevinçli Spinoza diyor? Yani nereden geliyor? Ve kitap da neymiş? Reddedilemeyecek bir felsefi teklif. Vay kardeşim.
Yani bir sonraki bunlar? Programa belki ondan bahsederiz.
Sonra şey var. Öpüşme, gıdıklanma ve sıkılma üzerine diye bir kitap var. O da iyiymiş.
Yani bu sıralamada gidersek?
Melih Cevdet Anday var. Tek ciltte. Onu okuyorsun sen.
Onu okuyorum, evet. İlk giriş kısmı onun biyografisi ile başlıyor. Yani zaten çok sevdiğim birisi Melih Cevdet. Ondan da bahsetmek istiyorum tabii bir ara.
Sonra 20. yüzyıl fotoğraf albümü diye bir kalın bir kitap var. Bu kitap Köln'deki fotoğraf müzesindeki bütün fotoğraflar var bu ürün içinde.
O senin herhalde fotoğrafçılığa ilgi duyduğun zamanlardan.
Evet, tarih öncesinden kalan bir kitap. Orada hani bizi ilgilendiren ne var? Köln'deki fotoğraf müzesinde gelmiş geçmiş en büyük fotoğrafçıların eserleri var. Ve Türkiye'den bir tek, tahmin edileceği gibi, Ara Güler'in fotoğrafı var. Ara Güler'in de bu Edirne'deki Selimiye Camii'nde meşhur Allah yazısının olduğu bir fotoğrafı vardır. O çok beğenilir dünyada. O fotoğraf o müzede yer alıyor.
Neden başka hiç bizden meşhur fotoğrafçı çıkmadı?
Meşhur derken işte onun söylediği, yine Ara Güler'in söylediği, ben fotoğraf sanatçısı değilim, foto muhabiriyim der. Ve bunu bir sanat olarak görmez. Ve onun işte meşhur sözlerinden biri de Türkiye'de fotoğraf sanatçısı yoktur, bizimkiler fotoğraf çekmez. İşte çile çekerler veya kuyudan su çekebilirler falan gibi. Yani fotoğraf sanatının aslında var olmadığı, fotoğrafın sanat olmadığını iddia eder. Anı yakalamak, işte yani kimileri de ona şipşak fotoğrafçı der ama yani adam işte büyük ustaların, hani Henri Cartier-Bresson gibi bir ustanın yanında 1-2 yıl bulunmuş ve Henri Cartier-Bresson'dan Cartier diye bahsedebilen İşte ender kişilerden. Yani şimdi hani evrensel olmanın belli ölçütleri var ya. Ara Güler de İsviçre merkezli Magnum diye bir fotoğraf ajansı var. Onda dünyanın en iyi fotoğrafçıları o ajansa kabul ediliyorlar. Yani sen başvurmuyorsun, onlar teklif ediyorlar.
Aslında bu bilinirlikle ilgili bir şey o zaman daha çok.
Bilinirlik ve işte evrensel, adamın yaptığı işin hani Edirne'den, hani sınırların dışında kabul edilebilir olması. Hani Cem Karaca rahmetli şey demişti ya, süperstar diyorsunuz, Edirne'den sonra kim star sizi? demişti. Yani süperstarlar için söylemişti onu. Yani bazı somut, yani sadece somut, bazı, yine bazı diyorum gereksiz bir şekilde, sadece somut işte kriterler var. İşte Magnum Fotoğraf Ajansı'na üye olmak bunlardan biri. İyi fotoğrafçı sayılman için. Bir diğeri de mesela 70'li yıllarda Master of Leica. Leica bu bizim bildiğimiz fotoğraf makinesinin türü Leica'dır. Leica üstadı seçilmiştir ve dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri seçilmiştir Aragüler. Başka diyeceğim bir şey, yani Aragüler'le ilgili söyleyeceğim şey bu. Bir de işte Afrodisias, o benim anlatmaktan zevk aldığım ve geçtiğimiz günlerde UNESCO Dünya Mirası listesine dahil oldu. Afrodisias antik şehri.
Biz oraya gideceğiz.
Oraya gideceğiz, muhakkak gideceğiz, muhakkak göreceğiz. Gideceğiz derken biz şu Fransa'yı biraz anlatalım mı? Hani Fransa turu yaptık ya, Güney Fransa, Perpignan merkezli.
Anlatalım tabii.
Başkanla ve enişteyle yani zaman geçti üstünden ama biz yine de çok zevk aldık. Biraz ondan bahsedelim istersen.
Bahsedelim, tazeleyelim biraz kendimizde de.
Evet, ilk önce geçtiğimiz yıldan farklı olarak geçtiğimiz yılda gitmiştim ben. Yine ikinci hafta gitmiştim. İki hafta yapılan tura. Ve biliyorsun Ekim ayında tekrar gidiliyor.
Evet.
Tekrar bir komün hayat yapılacak
keşke
orada.
Keşke gidebilsek tekrar, ben çok sevdim orayı.
Vallahi imkanı olan herkesin gitmesini tavsiye ederim. Özellikle enişte ve başkanla orada çok farklı bir deneyim yaşıyorsun. Yine radyo programları yapılıyor. Dostluklar kuruluyor. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak Toulouse'a gittik. Geçtiğimiz yıl Barcelona'ya gitmiştik. İlk, yani uçak biletlerimizi Barcelona'ya almıştık. Barcelona'da hiç durmadan Perpignan'a gidip Fransa turu yapıp Figueras'a, Dali'nin müzesine gidip ondan sonra tekrar Barcelona'ya dönüp bir gece Barcelona'da kalıp ertesi gün İstanbul'a dönmüştük. Bu yıl Toulouse yaptık. Toulouse merkez. Yani ilk önce Toulouse'a indik. Biz enişte ve başkanla orada bir gün geçirdik. Cafe Concord'da çok güzel saatler, nefis bir öğleden sonra geçirdik.
Çok keyifliydi. Çok uzun uzun oturduk orada.
Sohbet ettik. Güzel içtik, güzel yedik. Evet. İyi vakit geçirdik. Sonra da Perpignan'a gelen dinleyicilerle beraber, tanıştığımız arkadaşlarımızla beraber Perpignan'a gittik. Sonra biz işte gruptan farklı olarak Zavaroları görmeye gidelim dedik. Sen, Azra, ben, üçümüz arabaya atlayıp Marsilya yakınında Bandol'a gidelim dedik. Bandol da şaraplarıyla meşhur bir yer.
Evet.
Ve 4 saatlik bir yol olduğu için de arada 2 saat geçtikten sonra Arla uğrayıp Arla'da bir saat mola verip daha sonra Bandol'a gidelim dedik. Arla ilgili ne diyebilirsin? Sen söyle biraz.
Beni Arla'da en çok etkileyen şey Van Gogh Müzesi'ydi aslında. Yani zaten eski bir Roma şehri gibi. Bir kere şehirden içeri girer girmez seni böyle masalımsı bir dünya karşılıyor.
Surlarla çevrili bir şehir.
Surlarla
Roma şehri olduğu için Roma kalıntıları var, arena var. Amfiteyatro var, arena var.
O amfiteyatronun önünde bir de canlı müzik yapan birisi vardı. Bir gitar. Gitar mı çalıyordu?
Gitar çalıyordu.
O da daha büyülü hale getiriyor orayı.
Evet.
Sonrasında işte sokak aralarında geçerken birdenbire hani bu Van Gogh'un tablolarında görmeye çok alışkın olduğumuz işte gece kafesi.
Café de la Nuit.
Café de la Nuit. Sonra müzesine vardık ve orada zaten yol boyunca ayçiçeği tarlaları, lavanta tarlaları, ışık, her şey böyle Van Gogh'un tablolarını hatırlatıyordu. O müzenin içine girdiğimiz zaman müzenin diğer kapısı, yani işte bir kapıdan girişi var, öbür kapısı Van Gogh'un yattığı Saint-Rémy Saint-Paul Hastanesi'nin bahçesine açılıyor.
Avlu aynen duruyor.
Avlu aynen, avlu duruyor orada.
İşte tablolarla karşılaşıyorsunuz. Orada Van Gogh'un, Van Gogh'un.
Van Gogh'un.
Tablolarıyla karşılaşıyorsun. O çok etkiliyor tabii.
Sonra tekrar hatırladığım şeyleri. Bu işte hani bir değil beş değil adamın çektiği hastalık sayısı. Bu işte epilepsisi var, bipolar bozukluğu var ve hayatının son 1,5 senesini böyle psikotik ataklarla geçirmiş. Yani işte varsanımlar, delüzyonlar, hani halüsinasyonlar görüyor. falan. Çok aslında çileli bir hayat. Yani işte o kulağını kesip atma hikayesi ağrıdan ve stresten kaynaklanan bir şey olduğu söyleniyor. Ve tekrar şeyi düşündüm. Hani sanat gerçekten sağlıklı bir beynin ürünü mü? Yoksa böyle hastalıklı haller mi aracılık ediyor aslında bu üretim aşamasına? Yani bu kadar renkleri ve işte o gördüğün dış dünyayı oraya resmedebilmesi, böyle bir şey, canlılığı ortaya çıkarabilmesi acaba o hastalıkların getirdiği bir şey mi? Bir kere şöyle bir şey dinlemiştim. Epilepsi nöbetlerinden hemen önce resmettiği bu tabloları. Evet, tam böyle o aşamalarda en çok üretim yaptığı dönemlerin onlar olduğu söyleniyordu. İşte öyle Van Gogh'la ilgili aklımda kalan oydu. Arlı'da da bana tekrar onları gösterdi Arlı. Böyle çok keyifliydi yani, çok güzeldi.
Arlı'da Fransa'da Arlı için sanatçıların şehri diyorlar. Yani Van Gogh, Gauguin ve bugün hala yine sanatçıların bulunduğu bir yer. Bu Bradshaw, az önce bahsettiğimiz Derya Şahin'in bize hediye ettiği Bradshaw kitabında da ayrıca Arl şehrinden ışıkların şehri olarak bahsediyor. Yani ışık orada çok kuvvetli. Resmin hani sanatçıları bu kadar etkilemesinin sebebi de ışık.
Işık, evet. Ve hatta şey var, Van Gogh söylüyordu sanırım. Gece karanlığı diye bir şey yoktur. Sadece koyu lacivert vardır. Evet. Diye bir şey söylüyordu. O aslında şimdi birazcık da bu sınava çalışırken işte nasıl görüyoruz renkleri, ışığı nasıl görüyoruz üzerine böyle biraz okuma yaptım. Ve bizim gördüğümüz ışık aslında açıklık, parlaklık, koyuluk, ışığın matlığı ve parlaklığı arasına gidip gelen bir skalada, orada herhalde eğim filan çok daha böyle farklı bir renk skalası sağlıyor. Yani o görmeyi çok zenginleştiren bir ortam var orada gerçekten. Yani hani biz orada yaşasaydık ressam olurduk demek istemiyorum ama evet. Gerçekten böyle bir farklılaşma yaratıyor. O zaman o dünyayı da zenginleştiriyor. Görsel dünyayı da zenginleştiriyor. İçinde hani insan yaşadığı yere benzer. Orada yaşayan insanlar da oranın özelliklerine uygun bir şekilde bir yetenek geliştiriyor olabilirler. Şimdi bunu tamamen sallıyorum tabii de.
Ben yine Hünkar'da kaldım. Onun kuru fasulyesi iyidir Hünkar'ın. Pilav o kadar iyi değil. Pilav yani pek şey değil.
Ben de onu söylüyorum ama istediğin zaman turşu getirmeleri harika tabii.
Tabii tabii. Az istersen az getiriyorlar. İstersen...
Arda bu yok mesela.
Arda mesela bu yok. Arda lavantalı dondurma var. Biliyorsun.
Quiero sentar en aquel tronco que veo Lindo cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Miami. De Alto cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Miami. De Alto cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Miami.
Çalmış mıydınız?
Çalmıştık, çalmıştık. Çan Çan dinledik Buena Vista Social Club'tan. 12. programda çaldığımız, yani 64-52, 12. programda daha önce çaldığımız...
Bu hesabı ben hiç anlamayacağım.
Hiç anlayacak
yani
bir şey yok.
Yani neye göre yapılıyor, hangi programda, kaçıncı programın şarkısı daha önce çalınanların içinden seçiliyor?
Program sayısı 64, 52 yani bir yılı çıkarıyorsun, 12. 12. programda çaldığımız herhangi şarkı, herhangi bir şarkı tekrar çalınıyor.
Logaritmik tabanda.
Logaritmik bize uzak. Logaritmayla bizim işimiz yok.
Bunu kim için çalmıştı?
Derya Şahin kardeşimize çalmış oldum. Bradshaw büyük kıyak yaptı bize. O Bradshaw bize daha çok kilometre yaptırır.
Bir şey unuttuk bak söylemeyi.
Neyi unuttuk?
Derya Şahin bir karavan... hani yine karavan ruhu diyeceğim. Ona ait bir raconla da getirdi. Tabii. Kitabı hatırlıyorsan eğer. Kitabın ayracı nerede duruyordu?
İspanya'nın üstünde.
Doğru. Evet, çok şık hareketti. Yani çok güzeldi.
Ayraç İspanya'da, ona göre dikkat edin dedi. Tamam abi. Bakacağız. Artık kapatıyoruz. Evet. Pınar, programın sonuna geldik. İki şarkı var. Peter Cincotti'den I Love Paris çalacağız. I Love Paris meşhur şarkı. Hepimizin bildiği I Love Paris. Güzel bir yorum. Caz yorumu. Peter Cincotti için söyleyeceğimiz bir şey var mı?
Var şöyle. Şimdi bir kere ben cazla ilgili bir arkadaşımın yorumunu söyleyeyim. Millet nasıl caz dinliyor ben anlamıyorum. Caz sadece cazı yapan kişi için eğlenceli bir sanat türü olabilir diyordu. Ama bu adamcağız bunu biraz değiştirmiş. Yani hafif ve neşeli caz yapabilmeyi başarmış kişilerden biri. Ve bununla 2000 yılında bu dizi Gillespie'nin A Night in Tunisia adlı parçasını yorumlayarak Montreux Jazz Festivali'nde ödül kazanmış.
Evet.
Ondan sonra yaptığı caz parçaları da böyle hafif, böyle neşeli bir tarzda olduğu için çok böyle seviliyor. Ben de çok sevdim gerçekten.
O zaman biz işte 64. programın kapanışını da bir bonus track olarak Dizzy Gillespie'den A Night in Tunisia ile yapalım. Hı hı. Peter Cincotti'yi de kapatmış olalım. Herkese iyi haftalar dileyelim. 64. programı kapatacağız. Güçlü ve Pınar'la 19.8 dinleyenin dimağına şaplak atan program diyoruz. Kalamış stüdyolarından herkese iyi haftalar.
İyi haftalar.
And I would like to present the youngest member in the band in the person of our trumpeter, Lee Morgan. Also, we feature Al Gray on the trombone, Benny Golson on the tenor sax. I'd like to play one of my latest compositions. Matter of fact, one of my only compositions, A Night in Tunisia.